Ayrım 25.
Dipnot, Opcit, bakınız Selected Works, London 1947, cilt 1, sayfa 240. Parti, devrime boş akşamlarını değil, bütün hayatlarını vakfeden kişilere, dipnot, ıskra, numara 1, meslekleri ihtilalcilik olan insanlara dayanmalıdır. Dipnot, What is to be done, Opcit, sayfa 225. Lenin'in fikirleri sadece liderleri değil, militanları da ilgilendirir görünmektedir. Uygulamada geçimleri parti tarafından sağlandığı sürece militanların yönetim görevlerine getirilmeleri de doğaldır. Çünkü bu görevleri etkin şekilde yerine getirebilecek derecede boş zamana sahip olanlar sadece onlardır. Bir profesyonel devrimciler sınıfı yaratmak, devrimci partilerde bir profesyonel liderler sınıfı, parti içindeki göreve dayanan ve kütleleri harekete geçiren bir iç çember yaratmak demektir. Bu ise bir bürokrasi, yani bir oligarşi yaratılması anlamına gelir. Eğer partinin memurluk görevleri tamamen seçimli olsaydı, bürokrasi demokrasiyle yan yana yaşayabilirdi. Fakat durum böyle değildir ve olamaz da. Sürekli bir görevi doldurabilecek nitelikte ve buna istekli olan militanların sayısı azdır. Parti liderleri de teknik yeteneklerinden ve siyasal sadakatlerinden emin olabilmek için bunları sıkı bir kontrol altında tutmak isterler. Oysa bu liderlik yukarıda görmüş olduğumuz gibi büyük ölçüde görevdeki memurlara dayanır. Böylece iktidarı kullanan, elinde tutan ve kooptasyon yoluyla başkalarına geçiren gerçek bir oligarşi doğmuş olur. Bazen bu bürokratik oligarşi teknokratik bir oligarşi biçimini alır. Partide yönetim görevlerine gelebilmek için devamın şart olduğu lider kursları açılır. Bu sistem ilk defa sosyalist partilerde işçi sınıfı içinden bir siyasal elit çıkarmak amacıyla kullanılmıştır. 1906'da Alman Sosyal Demokrat Partisi görevdeki memurların eğitimini tamamlamak ve bir parti yahut sendika görevine aday olan kişileri eğitmek amacıyla Berlin'de Parti Schule'yi kurmuştur. Dipnot, Roberto Michels, Opcit, sayfa 34. 1910-1911'de bu okulun derslerine 141 öğrenci devam etmiştir. Bunların 52'si partide memur, 89'u ise memur adayıdır. Adayların 49'u okuldan çıktıktan sonra kendilerine görev bulmuşlardır. Komünist partiler bu lider okullarını sistematik şekilde geliştirmişlerdir. Şu anda Fransız Komünist Partisi'nde 3 çeşit okul vardır. Merkez okulları, federasyon okulları ve temel okullar. Bunlardan ilki de ayrıca yüksek kademelerdeki liderler, parlamento üyeleri, merkez komitesi üyeleri, federasyon delegeleri, 1947-48'de bunlara 96 militan devam etmiştir. İçin düzenlenen 4 aylık kurslarla, özellikle köylü liderler ve yardımcı örgütlerin liderleri için düzenlenen 4 haftalık kurslara, 1947-48 yılında 292 militan bu kursları bitirmiştir, ayrılmaktadır. İkinci kategori, yani federasyon kursları 2 hafta sürer ve federasyon ve seksiyon komiteleri üyelerine hitap eder. 1947-48'de 2071 kişi. Dipnot, 28 Şubat 1949'da M. Casanova'nın Merkez Komitesi'ne sunduğu rapordan ve A. Parino'nun makalesinden Cahiers du Communisme, Ekim 1949, sayfa 1241, alınan bilgi. Bunlardan başka lider kadrosunun en yüksek ve en güvenilir unsurlarını yetiştirmek için Moskova'da okullar vardır. Bunlara devam etmiş olanlar partinin en yüksek aristokrasisini meydana getirir. Faşist partiler ve özellikle Nasyonal Sosyalist Parti benzer metotları benimsemiştir. Nasyonal Sosyalist Parti iktidara gelişinden sonra yüksek ve orta kademelerdeki liderlerini yetiştirmek için gerçek liderlik okulları kurmuştu. Gelecek liderlerin seçilmesi ve yetiştirilmesi çok iyi şekilde örgütlendirilmişti. Her yıl 1000 kişi Hitler Gençlik Hareketi'nin bütün üyeleri arasından seçiliyor ve Adolf Hitler okullarındaki bir ilk eğitim döneminden sonra yeni ve sıkı ayıklamadan geçiriliyordu. Bundan sonra az sayıda müstakbel lider 3 yıllık bir özel eğitim kursuna alınıyordu. Öğrencilerin ufuklarını genişletmek amacını güden bir dış seyahatten sonra, öğretimin ilk yılı bunların dayanma güçlerini ve karakterlerini ölçmeye, ikinci yılı kendilerini manevi bakımından yetiştirmeye, üçüncü yılı ise teknik bilgi vermeye tahsis olunuyordu. Bir parti liderinin yanında pratik bir staj dönemi de öngörülmüştü. Şüphesiz bu kadar mükemmelleştirilmiş bir sistem ancak parti liderlerinin seçimiyle devletin siyasal yöneticilerinin seçiminin birbirine karıştığı bir tek parti sisteminde mümkün olabilir. Günümüzde Avusturya Sosyalist Partisi tüzüğün parti kooperatörleri, parti Mitarbeiter olarak adlandırdığı bu ayrıcalıklı militan kategorisi bakımından ilginç bir sistem kurmuştur. Bunların partice düzenlenen merkezi eğitim kurslarını izlemeleri gerekir. Tüzüğün birinci maddesi. Partinin en yüksek görevlerine yükselmek istedikleri takdirde daha ileri derecedeki eğitim kurslarına devam etmeleri lazımdır. Kooperatörlerin listesi bucak yönetim kurullarınca düzenlenir. Bu kurullar yöresel ocakların delegeleri tarafından seçilirler. Fakat ocaklar kendi yönetim kurullarının üyelerini ancak kooperatörler arasından seçebilirler. Bucak yönetim kurullarının seçildiği bucak kongrelerine katılacak olan ocak delegeleri de genellikle ocak yöneticileri arasından seçildiğine göre neticede her şey bir kapalı devre içinde olup bitmektedir. Kooperatörler bucak yönetim kurullarının seçiminde en önemli rolü oynamakta, bu kurullar ise kooperatörleri tayin etmektedir. Bu oligarşiye giriş kooptasyonla ve aynı zamanda lider okullarına devamla mümkündür. Sistem diğer partilerin itiraf etmeksizin izledikleri uygulamaları resmen ve daha mükemmelleştirmek suretiyle tekrarlamaktadır. Üstelik burada sistemin demokratlaştırılması yolunda bir çaba da söz konusudur. Ocakların içerisinden kendi yöneticilerini seçebilecekleri bir kooperatörler listesi mevcuttur. Her ocak, bucak yönetim kuruluna listeye girmesini istediği isimleri teklif etme hakkına sahiptir. Kooperatörlerin sayısı fazladır. 1950'de 614 bin parti üyesinden 50 bini. Böylece tabana oligarkları seçme imkanı verebilmek için hatırı sayılır bir çaba gösterilmektedir. İç çemberin bileşimi ve yenilenmesi. Parti liderliği hangi biçimde olursa olsun oligarşik karakter alınca bundan iki önemli sorun doğar. Birincisi iç çemberin bileşimi, ikincisi bu çemberin yenilenmesi. Birinci sorun üye kütlesinin sosyal yapısıyla iç çember üyelerinin sosyal yapısı arasındaki aykırılığın ölçülmesine dayanır. Kısacası J.F.S. Ross'un İngiliz parlamento üyeleri hakkında kullandığı metotların parti yöneticilerine uygulanması söz konusudur. Dipnot, J.F.S. Ross, Parliamentary Representation, Second Edition, London, 1949. Bu şimdiye kadar sistematik şekilde yapılmış değildir. Birçok araştırmacılar ampirik gözlemleri formülleştirmekten öteye geçmemişlerdir. Mamafi bunlar da genellikle çok ilginçtir. Örneğin burjuva partilerinin liderleri arasında hukukçuların, doktorların ve serbest meslek mensuplarının çok yüksek oranda olduğuna, buna karşılık burjuva sınıfının büyük kütlesini teşkil eden tüccarların, sanayicilerin, zanaatkarların ve köylülerin nispeten az olduklarına sık sık dikkat çekilmiştir. Aynı şekilde aydınlar, öğretmenler, yazarlar, gazeteciler, işçi sınıfı partilerinin başında sayısal önemleriyle orantılı olmayan çok büyük bir yer işgal etmektedirler. Ancak bu gözlemler hiçbir istatistiki kesinliğe, hiçbir genel hesaba dayanmayan çok belirsiz sözlerdir. Üstelik liderliğin sadece en yüksek kademeleriyle ilgili bulunmakta, İkinci derecedeki liderleri partinin hayli önemli bir role sahip olan bu as subaylarını nazara almamaktadır. Nihayet bunlar liderlerin kökenlerini de belirtmemektedir. Bununla birlikte gerçekten seçimle iş başına gelen liderlerin sosyal nitelikleriyle otokratik metotlarla atanmış liderlerin sosyal nitelikleri arasında ilginç karşılaştırmalar yapılabilir. Bu çeşit karşılaştırmaların bizi demokrasi sorununu yeni bir açıdan görmeye yönelteceğinde şüphe yoktur. Bir seçimli liderler grubunun sosyal bileşiminin otokratik metotlarla atanmış bir liderler oligarşisininkine oranla üye kütlesinin sosyal bileşimine daha çok benzeyeceği belli değildir. Tersine bunun karşıtının doğru olduğuna inanmak için bütün sebepler mevcuttur. Köylüler milletvekillerini köylüler arasından değil daha çok avukatlar arasından seçerler. Çünkü avukatların parlamentoda kendi çıkarlarını daha iyi savunabileceklerine inanırlar. Aynı şekilde bir parti federasyonunun üyeleri, liderlerini sosyal ilintileri dolayısıyla değil, onlarda gördükleri yetenekler ve hitabet kabiliyetleri dolayısıyla seçerler. Sınıf bilincinin daha gelişmiş olduğu işçi partilerinde de durum pek farklı değildir. Otokratik yollardan atanmış olan komünist liderler arasındaki işçi oranının daha demokratik metotlarla seçilmiş sosyalist liderler arasındakinden yüksek oluşu anlamlıdır. Aslında biri seçime ve vekalete dayanan hukuki, diğeri kütlelerle onları yönetenler arasındaki fiili benzerliğe dayanan teknik nitelikteki iki temsil anlayışı çatışma halindedir. Parlamentonun ulusun yapısını küçültülmüş bir ölçek içerisinde tam olarak yansıtan bir vatandaş örnekleminden meydana geleceği, yani kamuoyu sondajlarına, Gallup sistemi, esas olan metotlara göre kurulacağı bir bilimsel demokrasi düşünülebilir. Günlük dildeki anlamda otokratik ve oligarşik olan bazı partiler bu bilimsel demokrasiye yaklaşmaktadırlar. Özellikle komünist partiler liderliklerine tabanla aynı görünüşü vermek amacıyla işçi yöneticilerinin oranını arttırmak üzere sistematik bir çaba göstermektedir. Ancak bu konuda büyük güçlüklerle karşılaşılmaktadır. M. Leon Mowe'nin Merkez Komitesi'ne sunduğu bir raporda 1949 yılında EYN Federasyon Yönetim Kurulu'nun 40 üyesinden ancak 9'unun, EYS'in Yönetim Kurulu'nun 40 üyesinden 15'inin, Côte du Nord Yönetim Kurulu'nun 46 üyesinden 7'sinin, Haute-Garonne Yönetim Kurulu'nun 52 üyesinden 17'sinin, Gironde Yönetim Kurulu'nun 43 üyesinden 13'ünün işçi oldukları belirtilmiştir. Dipnot, H. Chambre, Vie économique et sociale, Kasım 1949'dan naklen. 1950'li Gennevilliers Kongresi'nde M. Auguste Lecoeur, işçi liderlerin azlığı üzerinde uzun uzun durmuştur. Kendisi Paris'in Citroën ve yüzden fazla diğer fabrikanın bulunduğu 15. arrondismanında 17 seksiyon sekreterinden ancak 7'sinin işçi olduğuna ve bu sayıya da ancak düzeltici tedbirler getiren son seksiyon kongrelerinden sonra ulaşılabildiğine işaret etmiştir. Ona göre sadece Sen Federasyonu'nda derhal en az 1000 hücre sekreteri bulmak zorunluydu. Dipnot, A. Lecoeur, Rapport au Congrès de 1950, sayfa 24 ve 26. Görüleceği gibi burada söz konusu olan tabandaki üyelerin sosyal bileşimini aynen iç çembere yansıtmaktan ibaret değildir. Marksist doktrinin devrimci eylem alanında işçi sınıfına izafe ettiği özel nitelikler dolayısıyla çaba yalnız bu sınıfa yöneltilmiştir. Gene de söz konusu çaba, partinin genel eğilimine uygun olarak tabanla liderler arasında daha iyi bir temas yaratır ve bu yönden bilimsel demokrasi anlayışıyla birleşir. Ancak bu anlayış gerçek olmaktan çok teoriktir. Nasıl Gallup yoklamalarındaki denekler sondaj konusu olan grubun bileşimini tam olarak yansıtıyorlarsa, iç çemberinde yönettiği kütlenin bileşimini tam olarak yansıtabileceği soyut planda düşünülebilir. Gerçekte ise bu iki sistem arasında temel bir fark vardır. Bay Gallup'un müşterileri kanaatlerini yansıttıkları kütlelerin bir parçası olmaya devam ederler. İç çember üyeleri ise kütlelerden kopmuş durumdadır. Profesyonel liderler bakımından bu ayrılık tamdır. Bunların %50'sinin işçilerden, %50'sinin aydınlardan meydana geldiğini söylemek doğru olmaz. Bunun yerine %50'sinin eski işçilerden, %50'sinin de eski aydınlardan geldiğini söylemek gerekir. Fransızcadaki halktan çıkma, sortie du peuple ve İngilizcedeki işçi sınıfından çıkma, sprung from the working class deyimleri aslında hem bir sosyal kökeni hem de bundan bir kopmayı ifade eder. Roberto Michels, işçi kökenli siyasal liderlerin geçirdikleri psikolojik dönüşüm üzerinde önemli durmuştur. Farklılaşma daha hafif şekilde olmakla birlikte profesyonel olmayan lider kadrolarında da görülmektedir. Sorumlu bir görevde bulunmak, bu sorumluluğu yüklenen kişileri değiştirir. Liderler kütlelerle aynı sosyal yapıda olsalar bile psikolojileri hiçbir zaman onlarınkiyle aynı değildir. Gerçekte kökenleri ne olursa olsun liderlerle birbirine benzeme ve doğal olarak bir lider sınıfı meydana getirme eğilimi vardır. Bilimsel temsil düşüncesi bir hayaldir. Bütün iktidarlar oligarşik nitelik taşır. Ayrıca bütün oligarşilerde yaşlanma eğilimi de mevcuttur. Partilerde yönetici kadroların yenilenmesi, iç çemberin gençleştirilmesi sorunu bu doğal eğilime karşı bir mücadele niteliğindedir. Parti oligarşisinin atama ve kooptasyona dayandığı durumlarda yaşlanma eğilimi, liderliğin ömür boyu süren bir görev karakteri almasının sonucudur. Çünkü çekilme otomatik olmadığı takdirde liderler kendi istekleriyle iktidarlarından vazgeçmeye ve çekilmeye nadiren razı olurlar. Parti liderlerinin üyeler tarafından seçilmesi halinde de durum aşağı yukarı aynıdır. Alman sosyalistlerinden Bernstein'in gözlemlediği gibi kütle sevgisinin değişkenliği ve kararsızlığı hakkında çok şey söylenmiştir. Fakat şu bir gerçektir ki, görevini vicdanına dayanarak yerine getiren bir liderin işçi hareketi içindeki durumu, Tanrı'nın lütfuna dayanan Prusya Krallığındaki bir bakanın durumundan daha emindir. Dipnot, R. Michels, Op. Cilt, sayfa 106, numara 4'ten naklen. Gerçekten liderlerin yaşlı olmaları eğilimi, demokratik partilerde diğer partilerdekinden daha kuvvetli görünmektedir. Merriam ve Gosnell, Amerikan wardlarındaki parti komiteleri için yapılan 500 seçimde yeniden seçilemeyenlerin sadece 13 kişiden ibaret olduğunu gözlemlemişlerdir. Diğer bütün değişiklikler ya ölümden ya da eski liderin kendi isteğiyle çekilmesinden ileri gelmiştir. Dipnot, Merriam and Gosnell, The American Party System, 4th Edition, New York, 1949, sayfa 179. Sosyalist partiler üzerindeki derin bir araştırma, genç elemanların kendilerini militanlara kabul ettirmekte çok güçlük çektiklerini gösterecektir. Partinin gençleşmesini engelleyen, üst liderlerin direnişinden çok tabanın direnişidir. Ocaklar yeni simalardan ve özellikle çabuk yükselenlerden hoşlanmaz. Gerçek iktidar mevkilerine gelebilmek için uzun bir şeref yolunu, cursus honorum, tamamlamak, partide çıraklık dönemini geçirmek gerekir. Kütlelerin eski simalara düşkünlüğü ve derin tutuculuğu burada bir rol oynarsa da, sebepler bunlardan ibaret gibi görünmektedir. Belki de en önemli rolü derin ve gizli bir kıskançlık duygusu oynamaktadır. Yaş üstünlüğü kimsenin hasedini uyandırmayan ve eşitlik duygusunu sarsmayan tek üstünlüktür. Kimse bir ihtiyarın üstünlüğünü kabul etmekle kendi kişisel aşağılığını itiraf etmiş olmaz. Çünkü yaşlandığı zaman kendisi de o duruma gelebilir. Gençlerin üstünlüğü ise tersine bir aristokrasi görünümü taşır. Demokratik partilerde eşitlikçi kıskançlık ve kuşaklar arası rekabet birleşerek yönetici kadroların gençleştirilmesine engel olur. Daha otokratik kökenli olan komünist liderlerin demokratik şekilde seçilen sosyalist liderlerden genellikle daha genç oluşları dikkati çekmektedir. Partilerin sosyal yapıları da burada aynı derecede önemli bir rol oynar. İşçi partileri liderlerinin ortalama yaşı burjuva partileri liderlerininkinden daha yüksektir. Avam kamarasına yeni giren üyelerin ortalama yaşı, işçi partisinde liberal ve muhafazakar partilerdekinden belirgin şekilde yüksektir. Muhafazakar partide 43 yıl 7 ay, liberallerde 43 yıl 10 ay, işçi milletvekillerinde hemen hemen 47 yıl. Rakamlar 1918-35 dönemine aittir. Zengin ya da soylu olarak doğmak, hayata işçi çocuklarından birkaç yıl önce başlamak demektir. Burjuva partileri kendilerine işçi partilerinden daha genç liderler seçebilirler. Çünkü her şeyden önce burjuva liderleri daha kolay yetiştirilir. Burs sistemine rağmen orta ve yüksek öğrenim gören işçi çocuklarının oranı, sanayicilerin, tüccarların, doktorların, avukatların ve diğerlerinin çocuklarına göre çok düşüktür. İngiltere'de iki dünya savaşı arasında liberal milletvekillerinin %42.5'ine ve işçi milletvekillerinin sadece %22.2'sine karşılık, muhafazakar milletvekillerinin %50'si üniversite eğitimi görmüştü. Liberallerin %86.5'ine ve işçi milletvekillerinin sadece %28'ine karşılık, muhafazakarların %96.5'i orta dereceli ve özel okullarda okumuştu. Bu rakamlar yeter derecede açık olmakla birlikte sadece partili parlamento üyelerini, yani yüksek kademedeki liderleri ilgilendirmektedir. Daha aşağı kademelerde orta veya yüksek öğrenim görmüş işçi liderlerin oranı çok daha düşüktür. Orta veya yüksek öğretimin yeterli siyasal formasyon sağlamadığı kabul edilse bile, böyle bir öğretimin partinin yönetici tabakalarında çok yararlı olan bir genel kültür olayları çözümleme ve anlatma, hitabet, ustalığı kazandırdığı bir gerçektir. Birçok işçi militanlar gençliklerinde öğrenemedikleri bu şeyleri daha sonra öğrenmek zorunda kalmakta, bu da onların yönetim görevlerine getirilmelerini geciktirmektedir. Böylece işçi partilerinde bile burjuva unsurların genç yaşta yönetim görevlerine gelebilme şansları daha büyüktür. Bununla birlikte unutmamak gerekir ki, burjuva partilerin çoğu mahiyetleri icabı olarak büyük kısmı orta hatta yüksek öğrenim görmüş burjuvalardan meydana gelir. Buysa yönetim görevleri için oldukça sıkı bir rekabet yaratır. Dolayısıyla bu partilerde de gençleştirme sorunu doyurucu şekilde çözülmüş olmaktan uzaktır. Burjuva partilerinin aksakallıları işçi partilerinin kodamanlarından pek farklı değildir. Bundan başka yönetici kadronun yaşlanması ve yenilenmesi olanağı geniş ölçüde partinin örgütüne de bağlıdır. Genel kanıya aykırı olarak seçimin doyurucu bir gençleşme sağlamadığını göstermiş bulunuyoruz. Fakat otokratik yapıdaki partilerde yaşlanmaya karşı daha iyi korunmuş değillerdir. Gerçekte yaşlanma her iki parti tipi bakımından aynı derecede doğaldır. Yalnız şu farkla ki otokratik partilerde merkezin enerjik eylemiyle elitlerin hareketliliği sağlanabildiği halde, demokratik partilerde seçim mekanizması bunu zorlaştırmaktadır. Aynı şekilde partinin merkeziyet veya ademi merkeziyet derecesi de önemli bir rol oynar gibi görünmektedir. Tecrübeler yönetici kadronun yenilenmesinin merkeziyetçi partilerde daha kolay olduğunu göstermektedir. Çünkü gençlere karşı en güçlü muhalefet genellikle orta değerde kişilerden kurulu olan alt liderlik kademelerinden gelir. Daha yüksek mevkilere çıkabilecek yetenekten yoksun fakat kendi otoriteleri hakkında çok kıskanç ve kendi değerlerinden çok emin olan bu kişiler, liderlik durumlarını tehdit edebilecek gibi görünenlere karşı içgüdüsel bir baraj meydana getirirler. Nitekim bazı sosyalist partilerde yöresel liderlerin faaliyetleri, militanların tutucu eğilimleriyle birleşerek çok ciddi bir skleroz, doku katılaşması olayına yol açar. Fransız Sosyalist Partisi bunun tipik örneğidir. Direniş sırasında kurulmuş olan genç gruplar, kurtuluşun ertesinde yönetimi ele almaya ve taze kana çok ihtiyacı bulunan bu organizmaya kan aşılamaya hazırdılar. Fakat yöresel liderlerle militanların birleşik muhalefeti hemen her yerde bunları hak ettikleri yönetim mevkilerine ulaşmaktan alıkoydu. Partinin yeni tüzüğü de parti merkez organlarına girebilmek veya yasama meclisi seçimlerinde partiden aday gösterilebilmek için kesintisiz 5 yıl parti üyeliğini şart koşmak suretiyle bunların elenmesini kolaylaştırdı. 1906-11 tüzüğü sadece 3 yıl üyeliği gerekli kılıyordu. Tüzükteki bu değişiklik anlamlıdır.